Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Şükür bu ilk Zoom programımız olacak herhalde hocam.
Evet hocam ne yapalım artık biz de zoomlayacağız yani. Eyvallah.
Evet.
Şimdi kıymetli hocam yine kimden saadetten devam ediyoruz. Çok güzel bölümlere geldik. 10. fasıl kalp aleminin şaşılacak halleri. Tabii kalp alemi demek ruh alemi demek. Yani İmam Gazali kalp ve ruhu aynı manada kullanıyor. Hocam ben biraz okuyayım isterseniz sonra beraber
Evet.
yorumlamaya çalışırız inşallah. Kalp aleminin şaşılacak hallerinin sonu yoktur. Üstünlüğü de şaşılacak hallerinin her şeyinkinden daha çok olmasındandır. Çok insanlar bundan gafildirler diyor hocam. Şimdi hocam hakikaten ruh alemi deyince bugün herhalde genelde materyalist bir dönemde yaşıyoruz. Çoğumuz
Evet.
yani ruh aleminden çok maddi alemle ilgiliyizdir. Ne dersiniz hocam?
Evet hocam, psikiyatri, psiko, ruh demek, yatri, iyileştirme, psiko, ruh, loji, bilim. Ama ne psikiyatri ne de psikoloji aslında bizim kullandığımız anlamda ruh kavramını, metafizik anlamdaki bir ruh kavramını kabul etmiyor. Onlar beyin, sinir sistemi, insanın bilişsel yapısı anlamında kullanıyor. Ama sonuçta bütün bunlar insanın kalbini doyurmadığı için çok derin bir boşluk bırakıyor. İşte özellikle varoluşçu terapistlerin varoluşsal vakum dediği çok derin bir anlamsızlık dalgası artık salgın haline geldi. Yani sadece pandemi değil, daha doğrusu COVID-19 pandemisi yok aslında. Aynı zamanda bir anlamsızlık pandemisi var dünyada.
Şimdi hocam tabii Gazali Hazretleri bu kitabı yazdığında yine insanlar dinle, imanla alakası yoğundu. Yani Hristiyanlar daha iyi Hristiyandı. Yahudiler daha iyi Yahudiydi. Müslümanlar
Evet.
daha iyi Müslümandı. Çok daha fazla ruhanilik vardı. Hele günümüzde artık Hristiyanlar arasında, Yahudiler arasında, Müslümanlar arasında hakikaten hocam materyalizm, rasyonalizm, madde alemi, gördüğüne inanmak, gördüğünü, duyduğuna inanmak daha da bir yaygınlaştı. İmam Gazali hocam keramet göstermiş sanki.
Evet, yani hiçbir tarih boyunca hiçbir zaman insanlar bu kadar beden merkezli olmamıştı. Arzu merkezli bedensel tutkuların peşinde bu kadar koşmamıştı. Elbette insanın bedensel ihtiyaçları da vardır, arzuları da vardır ama yaşamın merkezine bunları koymak, işte hedonizm dediğimiz şey, bu işte tüketim kültürü olarak zamanımıza yansıyor. İnsanı bir şeye dönüştürüyor. İnsan değil de tüketici.
Evet.
Şimdi tüketici olduğunuz zaman ne oluyorsunuz? Tüketmek için hiç durmadan çalışmak ve kazandığınız her şeyde hiç durmadan tüketmek. Yani bir insan nasıl bu kadar aşağılanabilir? Yani tüketici diye tanımlanmak yani. Yok edici yani.
Evet. Şimdi hocam devam edelim. Şöyle diyor İmam Gazali Hazretleri. Yani ruh aleminin üstünlüğünün iki sebebi vardır diyor. Birincisi ilim, ikincisi kudrettir. İlim sebebiyle üstünlüğü iki tabakadır. İki çeşittir yani. Birini herkes bilebilir. Diğeri ise daha örtülüdür. Herkes anlayamaz. Bu öncekinden daha üstündür. Zahiri olan bütün ilimleri ve sanatları bilmesidir. Bütün sanatları bilen odur. Kitaplarda olanları okur ve bilir. Geometri, hesap, tıp, astronomi ve şeriat ilimleri gibi. O bir şey olup bölünmediği halde bütün bu ilimler ona sığıyor. Yani hocam herhalde bütün ilimleri kalp alemimizle öğreniyoruz. Yani sadece hani beynimizle değil bunu söylemek istiyorum. Tabii birincisi saydığı beşeri ilimler. Hani beş
Evet.
duyumuzla bilebildiğimiz ilimler. Burada da tabii ruhun etkisini söylüyor İmam Gazali Hazretleri. Tabii yani biz bunu beynimizle bilgileri alıyoruz. Beynimizdeki işte hafızamıza yerleştiriyoruz. Zaman gelince kullanıyoruz ama beynin dışında bir de bir ruhun sanki etkisi var. Burada onu da söylüyor hocam şimdi.
Evet, bu kısım aslında belki biraz daha açıklamak lazım. İnsanın temel duruşunu ve bakış açısını belirliyor. Mesela Thomas Kuhn'un paradigma kavramı var bilimde. Paradigma derken bilim hangi konuları nasıl ele alacak? Bilimde şu anda genel kabul gören tezler, teoriler ve bilimsel yasalar nelerdir? Bir çerçeve çıkartıyor. Buna paradigma diyor. Ama bu paradigmaya da daha temelde baktığımızda hocam, bu paradigma diyelim ki materyalizm felsefesi olabiliyor arkasında, ya da idealizm felsefesi olabiliyor, ya da başka bir felsefe oluyor. Bu felsefeye de temeline baktığımızda bir insan ve varlık görüşü var. İşte bu nokta aslında kalbin belirlemiş olduğu nokta oluyor. Yani insanı nasıl bir varlık olarak, evreni nasıl bir varlık olarak göreceğiz? Bunu rastlantı sonucu ortaya çıkmış bir varlık alemi ve rastlantı sonucu ortaya çıkmış bir insan olarak mı düşüneceğiz? Arkası ve önü hiç, ama iki hiç arasında varlık olur mu? Hiç diyor Üstad Necip Fazıl. Böyle bir hiçlik durumu mu var? Yoksa bütün bunlar hikmetli bir yaratılışın yansıması olarak mı karşımıza çıkıyor? Yani kanaatimce İmam Gazali'nin vurguladığı temel nokta, en temel nokta, kalbin bilgi karşısında durduğu nokta burası. Bu anlamda modern bilimler hikmetli bakış açısına son derece uzak. Sadece kendi sınırlı alanında çok büyük bilgi, çok geniş bilgilere ulaşıyor. Ama bütün bunları topladığınız zaman insana bir şey veremiyor. Bir evren görüşü, bir varlık görüşü, bir yaşam tarzı sunamıyor. Bu anlamda mesela Batı Düşüncesi'nin Dönüm Noktası kitabı var, Frithjof Capra'nın. Orada bilimlerin her biri kendi alanında derinlemesine gidiyor, ama bütün bunlar arka planda bir hikmetli bakış açısıyla birleştirilmediği için bunlar insanlara zarar vermeye başlıyor diyor. Mesela teknolojinin yeryüzünde ekolojik felaketlere yol açacak noktaya gelmesi gibi, nükleer araştırmaların artık yeryüzünü bir cehenneme dönüştürme, yeryüzünde insanlığı yok etme olasılığının ortaya çıkması gibi. Bu noktalar mesela kalbin belirlemiş olduğu noktalar oluyor yani. Elde ettiğin bilgiyi, hangi yönde bu bilgiyi toplayacaksın, hangi yönde kullanacaksın bu bilgiyi? Bu nokta
Jenkins diye,
açısından belirleyici.
hocam Jenkins diye Müslüman bir müftedi, bir Amerikalı psikolog var. Geçenlerde onun İslam'a nasıl girdiğini dinlemiştim. Bu Amerika'da denizaltılarında komutanların arkasında gözcü komutan. Yani Amerika bir savaş esnasında sadece Rusya değil, aynı zamanda İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın da yok edilmesini istiyormuş. Çünkü buralar eğer diyor Rusya'nın yerine geçerse, yani dost ve kardeş ülkeleri de nükleer silahla vurmak istiyor. Ben de diyor o görevli komutanın arkasındaki subaydım. Eğer komutan görevini yapmazsa onu vurup ben bombalayacaktım diyor. İşte Londra'yı,
Ha, şeyin eline
Paris'i,
geçmesin diye,
Berlin'i,
Rusya'nın
evet,
eline
Rusların eline
geçmesin
geçmesin
diye.
diye. Öyle bir cinnet hali ki, yani Amerikalıların, işte Rusların bu nükleer savaşlar sadece yani düşmanı değil, dostları da diğer tarafın eline geçmesin diye yok ediyor. Bu cinnet halini diyor, sonra düşündüm diyor. Ya bu diyor, akıllı bize yapacağı bir iş değil diyor. Ya ben deli miyim diyor. Yani bütün insanların yok
Evet.
edilmesine vesile olacağım diye istifa etmiş askeriyle, sonra psikoloji okumuş, sonra İslam'a gelmiş. Dediğiniz gibi yani bu şu anda gerçi İmam Gazali beyinle alakalı ilimden bahsediyor. Biraz sonra inşallah ruhla alakalı ilmeden de bahsedeceğiz. Ama o beyinle alakalı ilimlerde bile kalbin müdahalesi gerekiyor. Eğer kalp müdahale etmezse akıl ve beyin tamamen dediğiniz gibi tahrip edici şekilde de kullanıyor bu bildiklerini.
Evet, yani mesela işte insan temelde iyilik, güzellik ve doğruluk peşinde mi gidecek, yoksa çıkar peşinde mi gidecek? Şimdi bu tamamen kalbin duruşuyla ilgili bir şey. Yani ben merkezli bir insan mı olacak, yoksa kendini önemsemekle birlikte insanlıkla kaderini birleştiren, insanlığı hesaba katan, başkalarıyla empati kuran, onlara değer veren, insanca yaşamayı öne çıkaran bir yaklaşım mı olacak? Yoksa yeryüzünde sadece stratejik bir hükümranlık elde etmek peşine, bunun için de uluslararası hukuku da ayaklar altına alan, insan temel hak ve özgürlükleri de, evrensel hak ve özgürlükleri de ortadan kaldıran bir yaklaşım mı olacak? Bunlar en temelde kalbin duruşu. Beyin ona bağlı olarak şeyleri üretmeye başlıyor. Yani bunu şeyle açıklayabiliriz yani. Mesela kalbimiz birine ısındığı zaman hocam, onun Yani negatif davranışlarını bile pozitif görmeye başlarız yani. Yani en azından bir makul, mantıklı bir açıklamasının olduğunu düşünürüz. Ama kalbimiz o insana ters döndü mü bütün iyiliklerini de kötü görmeye başlarız yani. Şimdi bilimlerin de çalışma biçimi bu. Kalbin döndüğü noktaya bağlı olarak bilimler şekil almaya başlıyor.
Evet. Şimdi hocam tabii şunu söyleyeyim İmam Gazali, yani insanın bu zahiri ilimlerdeki mertebesini anlatmak için insan diyor bütün sanatları öğrenebilir. Kitaplarda olanları okur ve bilir. Geometri, hesap, tıp bunu söylemiştik hocam. Şuna ilginç bir şey söylüyor. Yani insan diyor bütün alem insana efendim nispetle sahradaki bir kum tanesi kadardır. İnsan o kadar muazzam bir potansiyeli var ki, bilme potansiyeli. Bütün bir kainat bile insan yanında küçük kalıyor. Tabii hocam tahmin ediyorum burada kast ruhla alakalı. Çünkü ruh emir aleminden olduğu için
Evet.
muazzam bir potansiyele sahip. Yoksa herhalde maddi beynimiz o kadar muazzam olmayabilir. Şöyle diyor hocam, bir anda düşünce ve hareketiyle yerden göklere çıkar, doğudan batıya gider, toprak alemine bırakıldığı halde bütün gökleri ölçer, her yıldızın büyüklüğünü bilir ve ölçülerini söyler. Balığı ustalıkla denizin derinliklerinden çıkarır, kuşu havadan yere indirir. Fil, deve ve at gibi kuyruklu hayvanları emrinde kullanır. Yani nasıl bir kıymetli hocam Allah bize bir potansiyel vermiş ki ne denizin altı elimizden kurtulabiliyor, ne gökler
Evet.
elimizden kurtulabiliyor. Her tarafa ulaşabiliyoruz yani.
Evet. Yani şimdi ilginç taraf hocam şu. Diyelim ki bir insanın kalbi iyi olursa da diyelim ki doğal ve sosyal bilimler alanında bir başarı elde edebiliyor. Kalbi iyi olursa da elde ediyor. Aradaki fark şu. Kalbinde fesat varsa bu bilimlere yansıyor. İşte bilimlerin şu anda gelmiş olduğu nokta artık bilimin ahlakla, sanatla, felsefeyle, dinle dengelenmesi gerektiği kanaati egemen. Ama bir dönem aydınlanma felsefesinin etkisiyle birlikte pozitivist bilim yegane doğru olarak kabul ediliyordu. Dolayısıyla modern bilime uygun olmayan bütün bilgi türleri de yok sayılmak isteniyordu. Onlar bir fantezi olarak, bir mitoloji olarak görülmeye çalışıyordu.
Yani
Yani o
hocam,
anlamda
evet.
hakikaten kalbin duruşu nasıl insanın insanlarla olan ilişkisinde belirleyici oluyorsa bu bilim için de geçerli oluyor. Bilimle ilgilenen insanların o egosantrik, narsist, çıkarcı, hesapçı yaklaşımları bilime yansıyor. Mesela tıpta hocam insanlığın menfaatine olan konulardan daha fazla kar marjı yüksek olan alanlarda diyelim ki estetik ameliyatlar veya estetik cerrahi üzerine uzmanlıklar çok daha gelişiyor. Halbuki bu insanlar için o kadar zaruri bir şey değil. Çok daha zaruri alanlar var diyelim. İnsanların beden ve ruh sağlığı ile ilgili o alanlarda o kadar yatırım olmuyor. Niye? Kar getirmiyor. Kapitalizm bilime de o anlamda yön vermeye başlıyor.
Hocam esas ben şunu demek istiyorum. Yani İmam Gazali Hazretleri insanın bu yüksek potansiyelinin farkında. Yani insan diyor gökteki kuşu da indirir, denizin dibindeki
Evet.
balığı da çıkarır. Toprakta yaşadığı halde gökteki yıldızları ölçer, onların büyüklüğünü, hacimlerini söyler diyor. Hocam şimdi 1111 senesinde vefat etmiş İmam Gazali. 900 sene önce neredeyse. Yani bunun normal olduğunu söylüyor. Bugün bazı ilim adamları, bilim adamları insanın yaptığı bu acayip işler karşısında sarhoş olup vay be ben neymişim deyip Tanrı yerine geçmeye çalışıyor. Ruhu inkar
Evet.
ediyor, dini inkar. Halbuki insanın bu potansiyelini din adamları da söylüyor zaten. Yani o ilk defa bilinen 19. yüzyılda bizim farkına vardığımız bir şey değil ki. İmam Gazali söylüyor, bunu İbrahim Hakkı Erzurumlu söylüyor. Hoşça bak zatına zübde-i alemsin sen. Yani bu kainatın
Evet.
göz bebeği sensin diyor sufiler. Tamam yani bu bizim fiziki tarafımız, beynimizin fiziki tarafı muazzam potansiyeli var. Buna bakarak biraz sonra söyleyeceğim hocam, esas ruh tarafında çok daha büyük muazzam. Tabii insan o kadar aciz varlık ki birazcık büyük bir şey görünce fiziki olarak başı dönüp vay ben neymişim deyip daha büyük
Evet.
potansiyelini unutuyor sanki.
Evet, yani o anlamda modern bilim kalbini kaybetti. İnsanın ruhunu kaybetti ve bunun bedelini de hem kendi hem de insanlığa ödettiriyor. Halbuki bütün bunlar kalp ve ruhla birlikte olsaydı yeryüzünde barış ve huzurun egemen olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz yani.
Hocam bazen çocuklarla alışverişe gideriz oyuncak almaya. Çocuk oyuncak mağazasına girdiğinde ilk gördüğü oyuncağa sarılır. Der ki bundan daha güzel bir oyuncak olamaz. Hemen onu almak
Evet.
ister, ağlar. İkna edersiniz, biraz daha güzelini gösterirsiniz. Ona da hayran kalır. O da razı olur. Dersin bak biraz daha iyisi var. Yine ağlar, bırakmak istemez. Ama biraz daha iyisini görünce ona da atlar. Yani sanki bizim durumumuz da biraz böyle. Manevi tarafımız o kadar muazzam ki onu ölçmeye, biçmeye yani gücümüz yetmiyor ama maddi tarafımıza bakıp yani beynimizin kapasitesine bakıp hani bu sivrisinek hikayesi var Mesnevi'de. Bir sivrisinek, affedersiniz, eşeğin nal izi idrar yapmış. Saman çöpüne konmuş. Diyor ki
Evet.
sivrisinek benden daha büyük kaptan var mı? Bundan daha büyük bir
Evet.
okyanus var mı acaba? Merak ediyorum
Evet.
diye. Şimdi biz insanoğlu da böyleyiz. Yani 19. yüzyılda, 20. yüzyılda insanoğlu tamam uzaya gemi gönderdi. Denizin altına çok derinliklerine inebildik. Ama bakın İmam Gazali de söylüyor. Bunlar yani diyor şaşılacak şeyler değil. Allah'ın insana verdiği
Yapılabilecek
kapasite.
şeyler insanlar tarafından.
Aynen,
Evet.
aynen. Şimdi hocam biraz sonra inşallah ikinci bölümde şeye geçelim biz. Esas insanın onun manevi güçlerine geçeceğiz. Rüya
Evet.
alemi, uyku alemi. Hani tam hocam transpersonala gireceğiz inşallah bugün.
Evet.
Her zaman konuşuyoruz sizinle biz transpersonal psikolojiden. Ona girmeden önce hocam kısa bir araya gidelim isterseniz. İnşallah ikinci bölümde devam ederiz diğer tarafına konunun. Muhterem
Eyvallah.
dinleyicilerimiz, ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli misafirimiz hocamız Ali Rıza Bayzan. Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi'nin ilk bölümünü burada sonlandırıyoruz. İkinci bölümünde buluşmak üzere. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programımızın ikinci bölümünde karşınızdayız. Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam şimdi esas meseleye geliyoruz. Yani insanın fiziki tarafı,
Evet.
beyin tarafı. Hani bugün hocam bazı beyin araştırmacıları işte beynin bu harika yapısı karşısında hani küçük dilimi yuttum derler ya. Harita düşüyor.
Evet.
Allahu Teala o kadar muazzam yaratmış ki bizi. Yani hiçbir şeyimiz normal değil. Görme efendim yetimiz, duyma yetimiz, dokunmamız, yürümemiz, ayaklarımız, ellerimiz, parmaklarımız her birisi harika değil mi Ali Rıza Hocam? Hiçbirisi böyle sıradan yani bir şey değil. Çok iş görüyorlar, çok işlevseller.
Evet, yani olağanüstü diyeceğim, o bile ifade etmekte yetmiyor. Yani sonuçta insan bedensel olarak bile bir mucize. Ama tabii insanın bir de ruhsal tarafına girerseniz orası da apayrı bir mucize yani hakikaten.
Esas mucize orası. Şimdi oraya geçeceğiz hocam. Şöyle diyor. Evet. Bundan daha çok şaşılacak hali de insanın diyor ruh alemidir. Alemi melekute yani duygu azaları ile his olunamayan aleme efendim muttali olabilmesidir. İnsanların çoğu cisim ve madde alemini bilir ama diyor kalbin içindeki esas o melekut aleminden gafildir. Bu aleme diyor delil insanın uyku halidir. Uykudayken duygu azalarının yolu bağlanıp kesilince içerideki diğer pencere açılır. Şimdi hocam esas mesele evet beş
Evet.
duyumuz çok güzel görmek, koklamak, dokunmak, efendim güzel bir şeye bakmak, koklamak tamam güzel de bir de bu duyular kapandığı zaman diyor İmam Gazali gece uyuduğumuzda daha değişik alemlere kapılar açılır diyor hocam. Esas da bugün işte psikolojinin belki en büyük sıkıntısı bu alemi yok sayması. Efendim veyahut da önemsiz görmesi gibi sanki.
Evet, yani aslında bu konuda kararsız bir durum var hocam. Mesela Freud materyalist bir psikolojinin öncüsü ama mesela rüyayı önemsiyor. Fakat yani rüyayı önemsemesi bile aslında şaşırtıcı. Ama rüyayı alıp gelip sadece insanın kural tanımaz cinsellik ve saldırganlık dürtülerine bağlıyor. Ama öbür tarafta diyelim ki Carl Rogers gibi danışan merkezli psikoterapi varoluşçu psikolojinin önemli isimlerinden bir tanesi. Rüyayı önemsemesini beklersiniz. Rüyaları hiç hesaba katmıyor yani.
Öyle olunca
Ama
hocam
şey de
buyurun.
insanın galiba böyle bir şeyi var. Yani mesela günde ne kadar rüya görüyoruz? Psikolojik ve nörobiyolojik araştırmalar hocam insanın günde 80-90 dakika rüya gördüğünü söylüyor bize. Yani ortalama 8 saat uyuyan birisi 80-90 dakika rüya görüyor. İnsanlar genellikle birkaç saniye rüya gördüklerini düşünürler de, halbuki uykunun 4 evresi var. 4. evresi REM evresi, hızlı göz hareketlerinin olduğu evre ve onların da toplam süresi 80-90 dakika. Ya şimdi her Allah'ın günü 80-90 dakika rüya gör ama bunların hiçbir anlamı olmasın. Saçma sapan olsun. İnsan için bir yol göstericiliği olmasın. Yani çok garip olur yani.
İşte bizim sufiler kıymetli hocam biliyorsunuz rüya alemi, hayal alemi, işte bu melekut alemi bununla alakalı çok güzel efendim bilgiler veriyorlar bizlere. İnşallah bunlardan zaten derdimiz tasavvuf psikolojisi. Bunlardan istifade ediyoruz. Çünkü modern psikoloji burada bir nokta öteye geçemiyor maalesef. Yani çoğu
Evet.
rüyaları böyle beyindeki hücre arasındaki gelişigüzel ateşlemeler, boşalmalar şeklinde yorumlayıp bunlar ya gündüz gördüğümüz olayların tekrar beyinde tekrar edilmesi falan şeklinde. Halbuki rüya aleminde bizi ufka götüren, diğer alemlere götüren, hatta geleceğe götüren çok güzel bilgiler var, ilhamlar var. Bizi rahatlatan, efendim yaşam kalitemizi artıran güzel şeyler de var ama inşallah bunları sanki tasavvuftan başka ilim dalları pek ilgilenmiyor gibi geliyor hocam bana.
Hocam ilginç bir şey. Mesela bilim çok uzun zaman rüya konusunu belki psikolojide bir ölçüde ele aldı ama genellikle rüyalar fantastik ya da işte gece beyinde meydana gelen çeşitli açıklanması zor. Sonuçları itibariyle de anlamlı bir şey olmayan etkinlikler olarak görüyordu. Ama mesela hocam şey Rollo May Yaratma Cesareti kitabı var. Orada anlatıyor. Pek çok bilim adamı diyor, Nobel ödülü alan bilim adamı bu Nobel ödülünü rüyaları sayesinde aldı. Yani bir konuya o kadar yoğunlaşıyor. Tabii öyle rüyada haybeye gelmiyor bunlar yani. Mesela Kekula diye bir bilim adamı var. Benzen diye bir molekülü keşfediyor. Çok ünlü hocam Dimitri Mendeleev. Kimyadaki o ünlü periyodik tabloyu mesela bir rüyasıyla birlikte şekillendiriyor. Newman var, bilgisayarın temelini atan buluşları rüya takviyesi de yapıyor. Wigner'ın radarı bulması, hatta Einstein'ın hocam görecelilik kuramında bazı şeyleri formülleştirmesinde rüya etkisi var ve nihayet gelmiş geçmiş hocam en büyük mucitlerden birisi kabul edilen Tesla. Edison'un karşısındaki isim Tesla. Mesela onun pek çok buluşu gene rüyanın rolü olan buluşlar. Yani şu anda gelinen nokta itibariyle rüyanın epistemolojik bir anlamı da var. Sadece insana ufuk açan, insanın ruh dünyası hakkında haber veren, kalbi hakkında haber veren şey olarak sadece bu olarak görülmüyor yani.
Şimdi kıymetli hocam okuyalım neler söylüyor. Alemi
Evet.
melekuttan ve levh-i mahfuzda gaybi olan ileride olacak şeyleri izin verdiği takdirde insan rüya yoluyla bilir ve görür. Ama ya açık olarak olacağı gibi görür yahut tabire ihtiyaç olacak surette görür. Şimdi hocam burada ben bir şey söylemek istiyorum. Hakikaten bu Yusuf Aleyhisselam'ı Yusuf Suresi'ne baktığımızda diyor ki Yusuf Aleyhisselam, daha bir çocuk, belki 5-6 yaşında. Babacığım diyor, rüyamda diyor 11 gezegenin, güneşin ve ayın bana secde ettiğini gördüm diyor.
Evet.
Yani babası da ya oğlum ne saçma rüyadır, git Allah aşkına işine demiyor. Tam tersine aman evladım diyor, çok güzel bir rüya görmüşsün. Bu senin çok güzel bir geleceğin olduğunu gösteriyor. Sakın ha kardeşlerime söyleme. Sana bir kötülük ederler diyor. Şimdi yani bakınız bu burada biraz net. 11 işte gezegen, güneş, yıldızın size secde etmesi herhalde böyle bir rüya biz de görsek bizi parlak günler bekliyor. İşte zengin olacağız, büyük ilim adamı olacağız diye ümitleniriz değil mi Ali Rıza Hocam?
Evet.
Ama surenin sonunda işte 7 zayıf inek 7 şişman ineği yiyor mesela. 7 zayıf başak 7 efendim şişman başağı, dolu başağı tüketiyor. Burada
Evet.
ise bakıyorsunuz mesela inekleri Yusuf Aleyhisselam sene olarak yorumluyor. Baştaki biraz da gerçekçi tabirdi yani olacak şeydi. İkincisinde ise tabire muhtaç. Yani yedi zayıf ineğin, yedi şişman ineği yemesi pek mana ifade etmiyor aslında. Yani Yusuf Aleyhisselam tabir caizse rüya görerek veya rüya yorumlayarak hapisten çıkıyor hocam. Hapisteki saygınlığının esas sebebi de rüya yorumları. Oradaki mahkumların rüyalarını yorumluyor. Hani biliyorsunuz orada bir fırıncı başı var, bir de saki var. İkisi rüya görmüşler. Aman diyor Yusuf Aleyhisselam'a, sen diyor dindar, takvalı, güzel bir insansın. Bizim rüyalarımızı yorumlar mısın? Birisi diyor ki, ben başımda diyor ekmek sepeti taşıyordum. Sonra kuşlar o başından yediler. Diğeri, ben üzüm sıkıyordum diyor. Yusuf Aleyhisselam diyor ki, maalesef diyor biriniz ölecek. Başını diyor kuşlar beynini yiyecek. Sen de diyor affedeceksin. İşte tekrar diyor padişahın, kralın huzurunda içecek dağıtmaya devam edeceksin diyor. Biliyorsunuz yıllar sonra burayı hatırlıyor o saki ve Yusuf Aleyhisselam'ın efendim zindandan çıkmasına vesile oluyor. Yani bizim Kur'an-ı Kerim'imizde, yüce kitabımızda rüyalarla alakalı çok derin bilgiler var. Ama sanki biz biraz o konuları hocam ihmal ediyoruz. Ama dediğimiz gibi yine özellikle Halvetilik tarikatında, bazı tarikatlarda şeyh efendiler rüyasına bakarak onların manevi derslerini ayarlıyorlar. Ne dersiniz?
Evet, halbuki hadis külliyatlarında hocam rüya bölümleri var ve orada her sabah namazından sonra rüya anlatımı ve yorumuna dikkat çekiliyor yani. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bu rüya örneklerinin yanı sıra Hazreti Peygamber'in de pratikleri var. Ama insanlar kendilerine yabancılaştıkça rüyaların verdiği mesajlardan da uzaklaşıyor. Halbuki mesela insanlar genel olarak strese, kaygı düzeyi çok yüksek olduğu zaman rüyaları da karmaşık bir hale gelir. Kabus görmeye başlar yani. Eğer ruh hali iyiyse rüyaları son derece neşeli, pozitif, güzel olur rüyaları. Yani insanın psikolojisi hakkında da bir de şey, tabii insan kendi iç dünyasında ne olup bittiğinin farkında olmayabiliyor. Rüyalar ona derinlerden gelmekte olan o şeyleri, hani depremi saptayan sismograflar var. Yeryüzündeki titreşimleri, yer altından gelen titreşimleri ölçüyor. Bu tür bir mesaj veriyor aynı zamanda. Dolayısıyla insan buna göre gardını almalı, kendi yaşamına bir yön vermeli yani. Ama modern zamanlar rüyaları bu anlamda şeye dönüştürdü. Masal gibi, mitoloji gibi, eski zaman hikayeleri gibi bir hale getirdi.
Tabii şunu da söylüyorsun aslında hocam, dediğiniz gibi hani dediğiniz insan kendinin farkında olmalı, işte stresli olmamalı falan diye şunu söylüyor İmam Gazali, insan şunu da bilmelidir ki kalp ayna gibidir. Levh-i mahfuz da ayna gibidir. Bütün varlıkların sureti ondadır. Bir ayna diğer bir aynanın karşısına konulunca birinde görünenler diğerine akseder. Bunun gibi levh-i mahfuzdaki görüntüler kalpte de görünür. Fakat bunun için de kalbin saf olması, duygulardan kurtulması ve levh-i mahfuzla münasebet kurması lazımdır. Çok ilginç hocam. Yani tam sizin dediğiniz şeklinde, yani sizin kalp aynanızda gürültü, patırdı, stres, bin bir türlü efendim dünyalık işler, planlar, böyle arkası gelmeyecek hayaller varsa tabii kalp
Evet.
aleminizin, kalbin parlaması mümkün olmuyor. Bu sefer o diğer aleme kapı açılmıyor size, değil mi hocam?
Evet, yani mesela diyelim ki çok tuzlu yemişsinizdir. Gece rüyanızda hocam şey görüyorsunuz yani. Su görüyorsunuz bol bol. Niye? Çünkü bedenin o ihtiyacı o kadar şey olmuş ki, güçlenmiş ki bilinci de kuşatıyor. Bunun gibi bizim beden o kadar bedenselleşmişiz ki, ruhumuzu o kadar uzak kalmışız ki bedensel ihtiyaçlarımız ve bedensel arzularımız şeye yansımaya başlıyor sadece. Rüyalara yansımaya başlıyor. Halbuki rüyanın işlevlerinden bir tanesi insanı bedenin sınırlarından kurtararak onu kozmik bir varlığa dönüştürmek. Yani siz rüyanızda isterseniz bütün evreninde dolaşabilirsiniz, yani buna bir mani olmaz.
Gerçekten de ruhun her şeye, yani çok şey gücü yetiyor. Her şey demeyelim de Allah çünkü ruhu emir aleminden, gayb aleminden gönderdiği için kıymetli hocam. Yani maddi olarak gücümüz belki sınırlı ama ruhani güçlerimiz gerçekten çok fazla. Yeter ki diyor İmam Gazali, insan diyor kalp aynasını parlatsın efendim. Ne bileyim onu stresten, kaygıdan, boş işlerden muhafaza etsin diyor. Şöyle diyor, devam ediyor. İnsan hislerle uğraştığı müddetçe alemi melekut ile münasebetten mahrum kalır. Yani hislerimizle ne kadar çok uğraşırsak dış. Tabii bu biliyorsunuz Budistler şu anda işte yoga yapıyorlar. Kulağını, gözünü, efendim derisini neyse tamamen kapatarak onlar da bazı bilgileri gayb aleminden keşfediyorlar. İşte bizde mesela tefekkür var, muhasebe var, esas
Murakabe
kapılar
var.
tabii murakabe var. Bunları güzel yapsak esasında bütün kapılar hocam bize de sonuna kadar açık.
Evet, yani sonuçta yatırım yapmadan bir şey gelmiyor hocam. Tarlayı kazacak, ekecek. Mevlana şey diyor, arpa ekip buğday bekleyemezsin diyor yani. Bir de hiçbir şey ekmeden her şeyi bekleyen insanlar var yani. Allah'ın bizden istediği şeyleri biz doğada kalkıp Allah'tan istiyoruz yani. Musa'nın kavminin Hazreti Musa'nın kavminin sen Allah'ınla beraber git işte orayı yurt edin biz gelelim demesi gibi yani. Bu senin sınavın yani. Sen kalkıyorsun işte haşa Allah'ı sınamaya kalkıyorsun yani. Şey diyorsun bakalım ben talep ettim bakalım Allah'ım yapacak mı? Yapmazsa ona göre şey edecek yani küsecek ona göre tövbe tövbe yani sınanan değişti yani.
Meselede güzel bir hikaye var. Yahudi'nin birisi geliyor. Ey Ali diyor Ali Efendimiz'e. Allah'ın her şey gücü yeter mi? Yeter diyor Ali Efendimiz. O zaman yüksek bir atla bakalım diyor. Seni diyor kurtarabilecek mi? Ve gafil diyor Yahudi'ye. Biz diyor bu dünya imtihana geldik. Allah'a imtihan etmeye gelmedi ki diyor. Senin diyor mantığın ters diyor. Yani biz diyor imtihanız.
Evet.
Hatırlıyor bir yüksek lisansta imtihanında bir hocamız bir öğrenciye bir soru sordu. Öğrenci de hocam ben bilmiyorum ama siz anlatın ben de öğreneyim deyince evladım da sen bundan önce soru sorulma makamındasın. Soru sorup hocaları sıkıştırma makamında değilsin diye ona bir güzel ders vermişti.
Ders vermişti.
Eyvallah. Bu Yahudi bantı herhalde biraz. Şimdi kıymetli hocam sohbet gayet güzel gidiyor. Ruh alemine daldık biraz. Ama inşallah haftaya devam edelim. Burada tadında bırakalım. Vaktimiz
Eyvallah hocam.
oldu. Ama bu yani mükeşşefe alemi, gayb alemi, rüya alemi, uyku alemi inşallah yani eğer kıymetini bilirsek bize çok ufuklar açacak. Efendim istikbalimizi parlatacak bilgilerle doludur. Onu da burada söylemiş olalım. Ayrıca Bayan Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var
Eyvallah
olun.
hocam.
Muhterem dinleyicilerimiz bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.